Ayrım 10. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 122. Eylül ayında Bulgaristan'ın merkezi devletler tarafına katılması üzerine 5. Ordu'da İstanbul-Almanya yolunun yakında açılacağı ve bu suretle Alman savaş malzemesinden ve bilhassa iyi topçu cephanesinden istifade edileceği ümidi yeşerdi. Bu ümit Sırbistan üzerinden geçen yolun açılmasıyla ancak Kasım ayında gerçekleşti. Eylül ayının ikinci yarısında ve Ekim ayının ilk yarısında 2. Ordu'ya ait birlikler Güney Cephesi'nden yavaş yavaş çekilerek diğer bazı birliklerle birlikte yeni maksatlar için kullanılmak üzere Trakya'ya naklolundu. Cepheden alınan tümenlerin yerine konmak üzere Saros Körfezi'ndeki 1. Ordu birlikleri getirildi. Bunların çoğunluğu Arabistanlı erlerden oluşmuştu. Bunların ne talim ve terbiyeleri ne de cesaretleri yarımada üzerinde devam etmekte olan şiddetli muharebelerin şartlarına uygundu. Hatta hiç olmazsa savunmada bir dereceye kadar tutunabilmeleri için mesela itfaiye alayının düzgün ve cesur dört taburu gibi bir takım iyi birliklerin bunlar arasında karıştırılmasına mecbur olunmuştu. Bunlar taarruz için kesinlikle uygun değillerdi. İkinci ordu birliklerinin buradan alınması şu an için gereksizdi ve bu hareket tarzı hiç de uygun değildi. Düşmanın bütün cephelerdeki baskısı devamlı olarak o kadar kuvvetliydi ki İngilizlerde olduğu gibi birlikleri muntazam olarak ve sık sık değiştirilmesi esasen bizim için de uygun ve gerekliydi. Ama Çanakkale savaşlarında kesin sonuç henüz alınmamış olmaktan başka Türklerin yavaş yavaş münasip noktalardan hücuma geçmeleri ve bundan dolayı da kuvvetli ihtiyatlara sahip olmaları gerekliydi. Halbuki 2. Ordu 1916 Şubat'ında bile henüz hareketsiz bir şekilde Trakya'da duruyordu. Birliklerin değiştirilmesiyle Vehip Paşa'nın yerine o zamana kadar Çanakkale Mevki Müstahkemi komutanı olan Cevat Paşa, Güney Cephesi'nin komutanı oldu. Ekim ayı ortasında Mareşal Baron von der Goltz, Irak'taki 6. Ordu komutanlığına tayin olundu. Saros Körfezi'ndeki kol ordunun komutası Türk Genel Karargahı tarafından Albay Beke verildi. Türk birliklerinin keşif görevinde gösterdiği gelişme harbin devamında fevkalade yükselmişti. Büyük keşif harekatı için şimdi birçok gönüllü ortaya çıkıyordu. Anadolu askerinin talim ve terbiyede sınırlı bir seviyeye kadar ilerleyebileceği hakkındaki kanaat tamamen yanlıştır. Yalnız kendisinde taarruz maksadıyla talim ve terbiye alması ve bunu ikinci bir tabiat haline getirmesi çok uzun sürüyordu. İyi ve cevval küçük rütbeli komutanlar mahiyetindeki Anadolu askeri, mevzi muharebelerinde, kısa taarruzlarda ve keşif hizmetlerinde istenilebilecek her türlü vazifeyi yapabilir. Sonraları Softatepe ordugahında bulduğumuz bazı İngiliz emirlerinde Türk keşif hizmetinin önemle takdir edildiğini gördük. İngiliz yetkili kaynaklarında muharebenin sonbaharda başarıyla son bulacağının daha önceki gibi kesin olarak ümit edilmediğine Bay Chamberlain'in 21 Ekim'de Hindistan Genel Valisi'ne gönderdiği telgraf ispat eder. Bu telgrafta "Bizim Çanakkale'deki mevkimiz ve ümitlerimiz son derece belirsizdir." deniliyordu. 1 Kasım'da Gelibolu Yarımadası'na yeni bir çıkarma yapılacağı Almanya'dan haber verildi. Gerek bu ve gerekse daha sonra 24 Kasım'da Bern'den gelen ve donanmanın boğazı zorla geçmeye teşebbüs edeceğini bildiren haberler doğru çıkmadı. Kasım ayında nihayet çoktan beri beklenilen Alman topçu cephanesi 5. Ordu'ya ulaştı. Bunun gelmesiyle beraber savaşın başarıyla sonuçlanması hususundaki ümitler de kuvvetlendi. O zamana kadar Türk topçusu iyi talim ve terbiye edilmiş ve çok güzel atış yapmaktaydı. Kötü ve az cephane ile ancak sınırlı sonuçlar alınmaktaydı. Şimdi durum önemli ölçüde değişmişti. 15 Kasım'da merkezi devletlerin Çanakkale'ye fiili yardımını oluşturan ilk birlik Gelibolu'ya ulaştı. Bu 24 santimetrelik mükemmel bir motorlu Avusturya bataryasıydı. Bu batarya Anafartlar grubunun sol kanadına yerleştirildi ve kısa bir süre sonra Mestantepe'ye karşı çok tesirli bir şekilde ateş açmaya başladı. Aralık ayında da yine 15 santimetrelik mükemmel bir Avusturya obüs bataryası geldi ve Güney grubuna verildi. İngilizlerin çekildiği tarihe kadar dışarıdan bu iki bataryadan başka hiçbir askeri birlik Gelibolu'ya gelmemiştir. Alman olarak Çanakkale'de istihdam edilmiş olan subay, asbay ve erlerin o tarihlerde tamamı yaklaşık 500'e ulaşmıştı. 1915 Kasım ayı sonunda 5. Ordu'da büyük bir hücum planının hazırlıklarına başlandı. Düşmanın Arıburnu cephesinin bir kısmını ve buna bitişik olan Anafartlar cephesinin sağ kanadını yarmak ve bu şekilde düşmanı bu iki cephenin dış kısımlarına doğru çekilmeye mecbur etmek isteniyordu. Bu hareket için gerekli olan takviyelerin 2. Ordu tarafından verilmesini Türk Genel Karargahı vaat etmişti. Gerekli olan teknik ekipler de Almanya'dan gönderilecekti. Alman Genel Karargahı adına Albay von Berendt, Yarbay Klemet ve Binbaşı Lettes Gelibolu'ya geldiler. Görevleri gerekli keşifleri ve hazırlıkları yapmaktı. Hücum için ayrılan tümenler birer birer cepheden geri alınarak taarruz için cephe gerisinde hazırlanan talim siperlerinde hücum talimlerine başladı. Düşman kuzeydeki bu iki cepheden çekilerek bu taarruzun yapılmasına fırsat vermedi. Sonradan ortaya çıktığı üzere tahliye fikri ilk önce Lord Kitchener tarafından dile getirilmişti. Kendisi Kasım ayında bütün Gelibolu cephelerini bizzat gezerek o anki durumu ve taarruzun devam ettirilmesi halinde başarı ihtimalinin derecesini tartmıştı. Mahallinde yaptığı bu incelemeler üzerine Çanakkale seferinden vazgeçilmesini tavsiye etmiş ve Yarımada'nın çok fazla zayiat verilmeksizin tahliyesinin mümkün olduğunu beyan etmişti. Bundan önce diğer bazı İngiliz komutanları Gelibolu'yu tahliye etmenin zor olduğu düşüncesindeydiler. Fakat gelişen olaylar Lord Kitchener'i haklı çıkardı. Anafartlar çıkarması başarıyla sonuçlanmadıktan sonra elde bulunan vasıtalarla savaşın hayırlı bir neticeye ulaşması düşman için pek de muhtemel değildi. Bütün cephelerde düşmanın son ilerlemeleri çok az olmuş, bu da çok kanlı ve pahalıya mal olmuştu. Bütün hakim noktalar Türkler elinde kalmıştı. Bu sebepten düşman tarafından verilebilecek en doğru karar seferden vazgeçilmesi olabilirdi. Her ne kadar tahliyenin esas sebebi taarruzda başarı ümidi olmamasından ibaret ise de merkezi devletler ile Türkiye arasındaki yolun açılmış olmasından dolayı taze kuvvetler getirilerek yeni bir hareket yapılsa dahi yine faydası olmayacağı düşüncesi de bu konuda şüphesiz çok etkili olmuştur. Tabii tahliye düşüncesi bizce bilinmediği gibi son dakikaya kadar da meçhul kalmıştır. Yalnız böyle bir ihtimal 5. Ordu'ca düşünülmüş ve bütün komutanların bu noktaya özellikle dikkat etmeleri hatırlatılmıştı. Ancak tahliyenin gayet ustalıkla hazırlanıp yapılması Türk ileri hatlarında bunun zamanında anlaşılmasına engel olmuştur. 19-20 Aralık gecesi Yarımada ve sahil yoğun bir sis ile örtülüydü. Cepheler üzerinde gece yarısına kadar ateş her zamanki şiddetle devam etti. Sonra biraz hafifledi. Düşman gemi topları çeşitli yönlerden faaliyetteydiler. 19 Aralık öğleden sonra Güney Grubu cephesinde düşmanın şiddetli bir taarruzu gerçekleşmiş ama püskürtülmüştü. İşte bu gece içinde İngilizler Arıburnu ve Anafartlar cephelerinden ricat etmişlerdi. 5. Ordu tarafında bu sırada durum aşağıdaki gibiydi. Gece saat 1 ile 2 arasında Arıburnu cephesinde düşman bir lağım patlatmıştı. Patlamayı takiben önceden verilmiş olan genel bir emre uyularak patlama olan yerdeki çukuru işgal için ileri atılan Türk birlikleri hiçbir mukavemete maruz kalmadılar. Düşmanın ileri hatlarını yoklayan civardaki bölükler ise düşman tarafından tek tük açılan hafif bir ateşle karşılaştılar. Biraz sonra bu ateş de kesilmiş ve siperler Türk tarafından işgal edilmişti. Bu durum cephedeki yüksek rütbeli komutanlara haber verildi. Böyle bir durumda ne yapılacağı önceden doğrudan doğruya tasarlanmamış olduğundan ve sis de çok yoğun bulunduğundan komutanların ileri hatlara ulaşarak daha fazla ilerleme emirlerinin verilmesine kadar tabii biraz zaman geçmişti. Yolların düşman siper şebekelerine rastlayan kısımlarındaki engellerin kaldırılması gerekiyordu. Geçilen pek çok yerde düşman tarafından kurulan mayın tuzakları patladığından zayiat veriliyor ve karışıklık çıkıyordu. Bu sebeple düşmanın son kademeleri de birliklerimizin takibinden kurtularak iyice uzaklaşmaya muvaffak oldular. Birliklerimizin ilerlemesi esnasında düşman savaş gemileri de Türklerin geçeceği araziye ateş ediyorlardı. Sahil her ne kadar yakın idiyse de karanlık gecede sis içerisinde dik ve taşlık bayırlar üzerinden aşağı inmek çok zordu. İlk hatlar sahile ulaştıkları zaman düşman gözden kaybolmuştu. Savaş gemileri de hemen sahil boyunu ateş altına aldı. Anafartlar cephesinde de düşmanın çekilmesi aynı şekilde olmuş ancak Türkler tarafından yanlış haberler dolayısıyla emir verilmesinde bazı karışıklıklar ortaya çıkmıştı. Sisin o kadar yoğun olmadığı birkaç noktada sahilde kırmızı ışık parıltılarını gören bazı küçük birlik komutanları düşmanın yeni bir çıkarma yapmakta olduğunu zannetmişlerdi. İlk haber bana karargahımda sabahleyin saat 4'ten biraz önce bu şüpheli şekilde verilmişti. Ben de derhal umumi silah başı edilmesini süvari de dahil olmak üzere bütün ihtiyatların ilerlemesini emrettim. Her birlik kendi mıntıkası içinde doğruca sahile ilerleyecekti. Fakat emirlerin verilmesi ve yerine ulaşması bir de bunun için 2 Nisan'ın kullanılması yüzünden ümit edildiği gibi seri olamıyordu. Açık bir arazide olan Anafartlar grubu birlikleri ileri hareketlerinde çok sayıda mayın tarlalarına rastlayarak çok zayiat verdiler. 126. alayda olduğu gibi bazı birlikler sahile yakın Bazı yerlerde düşmanın artçılarıyla kısa ateş muharebeleri yaptılar. Ancak burada da düşman hemen hiç zayiat vermeksizin gemilerine binebilmiştir. Tahliye fevkalade itinalı hazırlanmış ve ustalıkla icra edilmişti. Tarafımızdan ele geçirilen az sayıda top müstesna tutulursa düşman topçusu önceden çekilip götürülmüştü. İngiliz bataryalarının menzilleri sahile çok yakın olduğundan ve bu hareket kolaylıkla yapılabilmişti. Düşmanın bazı bataryalarının ateşi kestiği veya tek topla ateş ettiği, her ne kadar bazı topçu komutanların dikkatini çekmişse de bu duruma fazla önem verilmemiş ve daha yukarıya bildirilmemişti. Daha önce birçok düşman bataryasının özellikle mevzi değiştirme münasebetiyle bir veya iki gün ateşlerini kestikleri çok defa görülmüştü. Bu sıralarda şiddetli bir gemi topçu ateşi bunların yerini alıyordu. Tahliye sırasında İngilizler tarafından çok büyük miktarda harp malzemesi terk edilmişti. Suvla koyundan arı burnuna kadar olan mıntıkada 5 küçük vapur ve 60'dan fazla nakliye sandalı terk edilmiş bir halde sahilde yatıyordu. Dekoviller, çok sayıda telefon ve tel örgü malzemesi, yığınlarla her çeşit alet ve edevat, eczaneler, birçok sıhhiye malzemesi ve su filtreleri bulundu. Çok büyük sayıda piyade ve topçu cephanesiyle sayısız toparlak ve araba parkları, her çeşit hafif silah, sandıklarla el bombaları ve makinalı tüfek namluları terk edilmişti. Birçok konserve, un, arpa yığınları ve dağlar gibi odun yığınları bulduk. Düşmanın bütün çadırlı ordugahları yerlerinde bırakılmış ve feda edilmişti. Özellikle bu durum düşmanın tahliye maksadını bizden gizledi. Gemileri alınamayan yüzlerce at telef edilmiş olarak sıra sıra yatıyordu. Yarımadanın terki için verilen emrin ne kadar ani olduğu birçok çadırda henüz masa üzerinde hazırlanmış ve el sürmemiş yemeklerden anlaşılıyordu. Ordugahlarda elimize geçen emirlerden gerideki birliklerin son iki gece içinde gemileri alındığı anlaşılıyordu. Bulunan İngiliz emirleri daha başka konularda faydalı bilgileri içeriyordu. Anafartlar cephesinde düşman tarafından yapılan ve gece görülebilmesi için iki tarafına kireçle beyaza boyanmış kum torbaları konulmuş yollar meydana çıktı. Son kalan birliklere bu şekilde yol gösterilmiş ve lağım tuzakları ve mayınlar döşenmiş tarlalardan bu şekilde rahatça geçmeleri sağlanmıştı. Tahliye esnasında en ileri İngiliz hatlarının bile sahile 1 ile 4,5 kilometre kadar uzaklıkta bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Bu sebepledir ki bazılarının yaptığı gibi Gelibolu Yarımadası'ndan İngilizlerin ricatının Avrupa cephelerinde görülen büyük ricat hareketleriyle kıyaslanması doğru değildir. Bu çekilme ile düşman yarımadayı tamamen terk etmiş değildi. Sedir Bayır'daki düşman cephesi yerinde duruyordu. 20 Aralık'ta terk edilmiş olan iki cephenin en iyi bataryalarının Sedir Bahir'e gönderilmesi 5. Ordu'dan emredilmişti. Bunun gibi en iyi bombacı, keşif birliği ve istihkam erlerinin Güney grubuna gönderilmesi emredildi. Düşmanın daha sonra yapacağı teşebbüsler için Sedir Bahir'i hareket üssü olarak elde tutmak istemesi muhtemel olduğundan buna müsaade edilmemeliydi. Buradaki düşman cephesi çok kuvvetli ve denizden de mükemmel bir şekilde ateşle korunuyordu. Bu görüşte olanlar Selanik'te başlatılan hareketin tamamlayıcısı olmak üzere burada ikinci bir Cebeli Tarık oluşturulacağını düşünüyordu. Beşinci Ordu böyle düşünmüyordu. Fakat düşmanın daha uzunca bir süre burada direnmesi mümkün görülüyordu. Buna fırsat vermek ise doğru değildi. Bu sebepten düşmanın Sedir Bahir'deki cephesine karşı derhal bir taarruz planı hazırlanmaya başlandı. Bu taarruza Almanya'dan gönderileceği vaat olunan teknik ekibin de katılacağı hesap edildi. Güney cephesinde savaş hattında bulunan 4 tümene ilave edilmek üzere getirilecek olan 8. tümenin de katılacağı bir taarruz için hazırlıklara başlandı. Tahliye edilen iki cephede yalnız sahil muhafazası için sınırlı sayıda birlik bırakıldıktan sonra geri kalan kuvvetler elde kalacağından artık bu teşebbüs için 2. Ordu birliklerinden yardım almaya gerek kalmamıştı. Ancak bunlardan fazla kalacak birliklerin derhal Trakya'ya gönderilmesi Türk Genel Karargahı'nın emri gereğiydi. 1915-1916 yılbaşı gecesi İstanbul'daki Alman ateşe militerine Alman ordusu başkomutanlığına iletilmek üzere bir telgraf gönderdi. Bu telgrafta İngilizlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tamamen çekildikleri vakit Çanakkale ordusunun Dimetoka, İskeçe üzerinden düşmanın Selanik ordusunun sağ kanadına ve gerisine ve karma Alman-Bulgar ordusunun da aynı düşman ordusunun cephesi üzerine yürümelerini teklif ediyordum. Bizim bakış açımıza göre düşmanın Selanik ordusu Türkiye sahillerinin tehdit için daimi bir tehlike kaynağı olduğu gibi Avrupa ile biricik bağlantı yolumuz ve merkezi devletlerle yegane köprümüz olan demiryolu üzerinde de tehditkar bir vaziyetteydi. Alman genel karargahı başka bir görüşte olduğu için mi yoksa teklifimizin Türkiye'nin Selanik cephesinde taarruza geçmesi anlamı taşıdığı için mi bilmiyorum, telgrafıma bir cevap alamadım. 1916 Ocak ayının ilk günlerinde düşmanın Sedül Bahir cephesindeki kara topçusunun ateşinin yavaş yavaş hafiflediği hissi olunuyordu. Bazı düşman bataryalarından yalnız bir top mevziğini sık sık değiştirerek ateş ediyordu. Buna karşılık gemi ateşi en büyük çaplı toplar dahil şiddetini çok artırdı. Ayrıca düşman topçu malzemesinin geriye nakledildiği Anadolu yakasından gözetleniyordu. Akşam ve geceleri düşman tarafına gönderilen keşif kolları daima eskisi gibi kuvvetli bir mukavemete uğruyordu. Taarruz için ayrılmış birliklerden 12. Tümen gibi bazıları cephe gerisine ulaşmışlardı. 7 Ocak tarihinde 12. Tümen tarafından Türklerin sağ kanadı karşısında olup daha sonra yapılacak büyük taarruzda İngiliz topçusunun yan ateşi için müsait bir mevzi oluşturulabilecek olan ve kuzeye doğru çıkıntı yapan bir düşman siperinin zaptı kararlaştırılmıştı. Bu hazırlıkların tam ortasında Türk Genel Karargahı'ndan 5. Ordu'nun 9 tümeninin derhal geriye alınarak Trakya'ya doğru yürüyüşe başlatılması için emir verildi. Bu 9 tümen içerisinde birçok tümen genel taarruz için ayrılmıştı. Böyle bir kararın alınması için henüz Sedül Bahir cephesinin vaziyeti müsait olmadığı gibi 2. Ordu bile halen Trakya'da toplu bir halde durmadığından bu tedbire lüzum yoktu. Telgrafla Enver'e durumu anlattım. Çanakkale Savaşı'nda nihai sona gelindiği bir anda durumu tehlikeye sokan bu mesnetsiz karardan dolayı komutanlıktan affımı rica ettim. Bunun üzerine telgrafla emrini geri aldı. Bu meselenin daha sonra açıklandığı şekilde hatalı bir tercüme dolayısıyla yanlış anlaşılma mı oldu, yoksa gerçekten de bana bildirildiği şekilde mi olduğunu Türkiye'de karşılaştığım diğer bazı olaylar gibi araştıramadım. 7 Ocak'ta 12. Tümen'e sağ kanatta 2 saatlik en şiddetli ve devamlı bir topçu ateşi ve lağım patlatılması ile yapılan hazırlığı müteakip yukarıda anlatılan taarruzu yaptırdım. Tümen büyük bir mukavemetle karşılaştı. Ama kısmen başarılı oldu ve düşman siperlerinin çıkıntı yaptığı yerde biraz yer kazandı. Sedil Bahir cephesinde düşmanın mevzini gece vakti tahliye etmesi ihtimaline karşı buna delalet edebilecek alametlere karşı çok dikkatli olmaları Türk birliklerine sürekli hatırlatılıyordu. Bazı yerlerde topçunun düşman siperleri üzerinden geçebilmesini sağlamak için seyyar köprüler hazırlandı. Anadolu yakasındaki 26. tümenden Yüzbaşı Lehman komutasında bir sahra topçu taburu, Kumkale'de buruna kadar ileri sürülerek 8 ve 9 Ocak gecelerinde Sedül Bahir civarında menzili içerisinde bulunan araziyi ateş altına aldı. Yine bunun gibi Çanakkale Mevki Müstahkemi'nin İntepe civarında bulunan topçusu da şiddetli ateşle orada etkili oluyordu. 8-9 Ocak gecesinde düşman Sedül Bahir cephesini tahliye etti. İlk hatta düşman ateşimize cevap vermeyince Türk birlikleri hemen ileri atıldılar. Bazı noktalarda yine kanlı çarpışmalar oldu. Fakat bütün dikkatimize rağmen düşman tahliyede başarılı oldu. Düşman birliklerin büyük bir kısmı Yarımada'nın en güneyindeki burunda bulunan çıkarma iskelelerine kadar yürütülmemiş, en kısa yoldan Yarımada'nın yan sahillerine indirilmiş ve bu sahillerin uygun yerlerinden her çeşit harp ve nakliye vasıtalarıyla gemilere alınmışlardı. Bu sırada artçılar siperlerden şiddetli bir şekilde ateş ediyorlardı. Bununla birlikte hazırlanmış düzeneklerle tüfekler kendiliğinden patlayarak şiddetli ateş ediliyormuş hissi veriliyordu. Savaş gemilerinden açılan ateş de kara topçusunun ateşinin yerini dolduruyordu. Güneş doğmadan çok önce Türk birlikleri her yerde sahile kadar inmişlerdi. Birçok yerde mayın tarlaları yüzünden duraklamışlar ve mayınlar yüzünden hayli zayiat vermişlerdi. Bir tümen sahile kadar 9 top ele geçirmişti. Güneşin doğmasıyla beraber batı sahilinde dolu bir nakliye gemisi topçu ateşimizle batırıldı. Bu sırada yakında bulunan torpidolar nakliye gemisinin batmakta olduğu yerin yakınlarına su içine büyük bir şiddetle ateş ediyorlardı. Çünkü geminin bir denizaltı tarafından batırıldığını zannediyorlardı. Halbuki düşmanın tahliyesi esnasında bölgede ne yazık ki denizaltılarımız yoktu. Elde edilen ganimet Sedül Bahir cephesinde de fevkalade büyüttü. Bunlar arasında çeşit çeşit arabalardan oluşan parklar, büyük bir otomobil parkı, büyük yığınlarla silah ve cephane ile istihkam güneşleri bulunmaktaydı. Burada da büyük çadırlı ordugahlar ve barakalar kısmen bütün düzenleriyle yerlerinde bırakılmıştı. Yüzlerce hayvan kurşunla veya zehirle telef edilmiş bir şekilde sıra sıra yatıyordu. Ancak birçok at ve katır da canlı olarak ele geçirilmiş ve bunlar Türk topçusuna verilmişti. Diğer cephelerde olduğu gibi burada da un vesaire gıda maddeleri yığınlarından bir kısmının üzerine konulmaması için zehirli madde dökülmüştü. Sonraki günler boyunca düşman savaş gemileri bu gıda maddeleriyle çadırlı ordugah ve barakaları tahrip edip yakmak için boş yere ateş ettiler. Savaş alanının tahliyesine ve temizlenmesine ait işler hemen hemen 2 sene sürmüştür. Fevkalade büyük miktarda ele geçiren savaş malzemesi diğer Türk ordularının ihtiyaçları için kullanıldı. Çok sayıda gemi yükü, konserve, un ve odun İstanbul'a gönderildi. Çok iyi beslenemeyen ve iyi giydirilemeyen Türk erlerinin kendi ihtiyaçları için alıp sakladıkları eşya ise hesapsızdı. Sıkı bir karakol zinciri kurularak yağmanın önüne geçmek istedimse de faydasız oldu. Tahliyeden sonraki günlerde yarımada üzerindeki Türk askerleri birbirinden farklı üniforma parçalarından oluşan anlatılması zor bir kıyafetle dolaşmaya başladı. Bunlar çocuk gibiydiler. Eğlence olsun diye İngiliz gaz maskelerini bile takıyorlardı. Muharebelerin en fazla gerginleştiği devrede asıl cephelerle cephe hatları arasındaki bölgelerde ve ihtiyatlarda 5. Ordu'nun emri altında bulunmuş olan Türk birlikleri 22 tümene ulaşmış ve bütün bu Türk birliklerinin cesaret, metanet ve sebat bakımından her türlü takdir ve övgüye layık olduğu şüphesizdir. Donanmasının ateş gücüyle en etkili şekilde yardım gören gayet cesur bir düşmanın taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu birlikler mevkilerini muhafaza etmişlerdir. 5. Ordu'nun Çanakkale savaşlarındaki zayiatı muharebelerin şiddet ve sürekliliğiyle orantılı bir şekilde çok yüksektir. Toplam zayiat 218 bin olup bunun 66 bini şehittir. Yaralılardan 42 bini iyileştikten sonra tekrar cepheye dönmüşlerdir. Çanakkale savaşlarında öyle Türk alayları vardı ki kayıplarını telafi için 5 bin nefer kadar yeni askeri kadrolarına dahil etmişlerdi. Gelibolu Yarımadası bundan sonra da karargahı 1916 Ocak ayı sonunda Trakya'da Lüleburgaz'a nakledilen 5. Ordu emrinde bulunmuş ve Gelibolu'da komutan olarak Cevat Paşa kalmıştı. Çanakkale savaşlarının bitişinden sonra büyük denizlerden İstanbul'a yegane deniz yolu olan Çanakkale Boğazı'nın asırlardan beri devam eden savunmaya yönelik endişesini Bolayır batısında bir kanal kazılarak başka şart ve esaslara dayandırmayı Türk Genel Karargahı'na teklif ettim. Teklifimde İstanbul'u bir hareket üssü olarak muhafazaya mecbur olan Türk donanması için Marmara'dan Adalar Denizi'ne çıkışı sağlayacak emin ikinci bir deniz yolu sağlanacağı ileri sürüyordum. Saros Körfezi'nin yaklaşık 30 km genişliğinde olan ucu boğazın dar olan girişine göre daha güçlükle abluka edilebilir. Saros Körfezi ucunda yapılacak bir hareket için Bozcaada'nın hiçbir önemi olmayacağı gibi İmroz Adası'nın yani Gökçeada'nın da kısmen önemi olurdu. Trakya'nın bütün imkanların sevkinin mümkün olduğu Saros Körfezi'nin kuzey sahili tahkim edildiği ve oralarda sahil bataryaları kurulduğu takdirde iyi bir koltuk oluşturulabilirdi. Çanakkale'nin Anadolu sahili ise ikinci bir koltuk olarak tahkim olunabilirdi. Kanalın kendisi ise denizden o kadar geride bulunacaktı ki Yarımada'nın kuzey sahili iyi müdafaa edildiği takdirde düşmanın buraya nüfusu hemen hemen imkansız olurdu. Bu kanalın inşasının Osmanlı'nın Avrupa yakasındaki toprakları için ekonomik bakımdan büyük faydaları vardı. Uzmanlara yaptırdığım incelemelere göre Yarımada üzerinde sadece 5 km genişliğinde olacak olan bu kanal yerinin inşası teknik bakımdan hiçbir zorluk göstermiyordu. Bahsedilen kanalın yerini görmek için ekler bölümünde harita 1'e bakınız. HN. Muhtemelen bu teklif ileride dikkate alınacaktır. Buraya kadar anlattıklarımla Almanya'da ancak çok az bilinen Çanakkale savaşlarının ordu komutanı gözünden yalnız bir özetini yaptım. Tek tek bütün muharebelerin ayrıntılarına dair söz söylemek Türk kurmaylarına düşer. 10. ayrımın sonu sayfa 134.